Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Tir 1400 Hicri Kameri, 3 Zilhicce 1442 ve Miladi 14 Temmuz 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerefi ile Afganistan gelişmeleri üzerine yapılan reportaj, İran basından seçmeler, Aydın Gelecek ve Türkiye Gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Abendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 184 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, uranyumu %90'a kadar zenginleştirebiliriz dedi. Hamas siyasi büro başkanı Haniye, İran Cumhurbaşkanı reisini tebrik etti. General Mursevi, İran'ın sınırlarının elektronik sistemlerle izlendiğini belirtti. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan firari FETÖ'cüler için 664 milyon lira ödül konuldu. Ve Gazze'nin kuzeyinde İsrail İHA'sı düşürüldü. Şimdi haberler.
Son 24 saatte koronavirüsten dolayı İran'da 184 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 184 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 23.371 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86.391'e, vaka sayısı ise 3.440.400'e çıktı. Virüs yakalanan hastalardan 3.963'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3.069.943'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ülkenin uranyumu %90 saflıkta zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada 2015 nükleer anlaşmanın imzalanmasının 6. yıl dönümüne değinerek Trump nükleer anlaşma konusunda aldanarak İran ekonomisini çökertme doğrultusundaki hedeflerin hiçbirine ulaşamadı dedi. İran'ın nükleer endüstrisinin faaliyetini sürdürdüğünü belirten Ruhani, onlar Fordo nükleer tesisinin tamamen kapatılmasını istedi. İran Atom Enerjisi Kurumu %20 ve %60 zenginleştirilmiş uranyum üretebilir ve reaktörümüzün ihtiyaç duyması takdirde uranyumu %90'a kadar zenginleştirebiliriz ifadesini kullandı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı seçilen Muhafazakar aday yargı erki başkanı İbrahim Reisi'yi telefonla arayarak tebrik etti. Filistin Enformasyon Merkezi'ne ulaşan Hamas'ın resmi açıklamasına göre hareket ile İran-İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkinin gücünü vurgulayan Haniye, ilişkilerimiz güçlü, sağlam ve istikrarlıdır ifadelerini kullandı. Görüşmede Kudüs Kılıcı Operasyonu'nun sonuçlarına ve direniş güçleriyle Filistin halkının kazandığı zaferi değinen Haniye, İran'ın Gazze'ye verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, bu zafer direnişin milletimizin ve ümmetimizin zaferidir, dedi. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olan reisi, telefon araması ve tebrikler için teşekkürlerine ve takdirlerine dile getirirken İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişte Filistin halkı ile ve davası ile olan ilişkisi istikrarlı bir stratejik ilişkidir değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ambargoyu kınayan ve bunu insanlık dışı gördüğünü diye aktaran reisi, ablukanın uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu ve bunun ivedilikle sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmut Vaiz'i Japonya ve Güney Kore'de bloke edilen paralarına erişmesinin sağlanması amacıyla Tahran'a yönelik ticari yaptırımların bir kısmının Amerika tarafından iptaline ilişkin haberi doğruladı. Vaiz'i bugün Bakanlar Kurulu toplantısının kulisinde yaptığı açıklamada Tahran'a ilk günden itibaren Japonya ve Güney Kore'de bloke edilen mal varlığının serbest bırakılması için çalıştığını söyledi. Vaiz, İran'ın bu ülkelerde bloke edilen mal varlığının serbest bırakılması doğrultusunda bazı adımların atıldığını kaydetti. Washington Free Press'te yer alan bilgiye göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı Salı akşamı Kongre'ye İran'a uygulanan petrol yaptırımların bir kısmını muaf tutacağını duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından imzalanan muafiyet kararı, İran parasının bloke hesaplardan Japonya ve Güney Kore'deki ihracatçılara aktarılmasına izin veriyor. Bu muafiyet de Amerikan yaptırımları sonucunda bloke edilen İran'ın petrol paraları yasa ihlal etmeden serbest bırakılacak.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, nükleer anlaşmanın yıldırımı dolayısıyla yaptığı açıklamada Amerika yaptırımlarının işe yaramadığına vurgu yaptı. Bakan Zarif, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 6 sene önce bugün de nükleer anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 7. maddesi kapsamında yer alan bir konuyu savaş olmaksızın çözüme kavuşturduğunu hatırlatırken Obama'nın felç edici yaptırımların ne İran ne de santrifüjlerini felç etmeyeceğini anlarken Trump'ın basit düşünerek azami baskının bunu gerçekleştireceğini ancak böyle olmadığını kaydetti. Bakan Zarif, Amerikan Başkanı'nın bu veriler ve rakamları dikkatle görmesi gerektiğini belirtti.
İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başkonsolosu Kültür Ateşeliği'nin desteğiyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin insan haklarına dair görüşlerini içeren kitap Azerice olarak basıldı. İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başkonsolosu Kültür Ateşeliği'nin desteğiyle Ayetullah Hamenei'nin insan haklarına dair görüşlerini içeren kitap Azeri olarak basıldı. İran Kültür Ateşesi Abulfaz Rabi'yi bu kitap hakkında yaptığı açıklamada bu eserin Azerice'ye çevrilmesi sözde insan hakları savunucusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bazı insan hakları ihlallerini bu bölge halkına göstermekte etkili olabilir dedi. Kitabı okumak isteyenler önümüzdeki günlerde Kültür Ataşehri'nin internet sitesinden PDF formatı olarak indirebilirler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Irak Başbakanı'na mesajında Nasiriye'deki El Hüseyin Hastanesi'ndeki yangın sonucu bazı Irak vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'ye mesajında Nasiriye'deki El Hüseyin Hastanesi'nde yangın ve bazı Irak vatandaşlarının hayatını kaybettiği olayı ilişkin haberin kendisi İran İslam Cumhuriyeti halkı ve milletinin üzüntüsüne yol açtığını belirterek İran halkı ve hükümeti adına bu acı olaydan dolayı Irak halkı ve başbakanına taziyede bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Rouhani'nin mesajında yaralılar için Allah'tan acil şifa ve hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları için sabır dileğinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ülke sınırlarının %90'dan fazlasını modern elektronik sistem ve teçhizatlarla izlenmekte olduğunu belirtti. Komutan Musevi bugün İran-Afganistan sınırındaki Doğarun sınır kapısını ziyaret ederken İran'a yaptığı açıklamada sınırların kontrolünün geçtiğimiz senelerden farklı olarak yapıldığını ve her sene sınır kontrolünün güncellendiğini söyledi. Afganistan'daki son olaylara dikkat çeken Komutan Musevi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kendisini her türlü tehdide karşı koyacak şekilde hazırladığını vurguladı. Ülkenin doğu sınırlarında tam güvenliğin hakim olduğunu da belirten yetkili, İslami İran topraklarına yönelik en ufak bir ihale izin verilmeyeceğini vurguladı. İslami İran milletinin Afganistan milletiyle birçok ortaklıklara sahip olduğunu da belirten Komutan Musevi, bu ülkede barış ve huzurun yeniden sağlanmasını temenni etti.
İran Dışişleri Bakanı Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiryan, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile bu ülkedeki son gelişmeleri ele aldı. Tahiryan ile Karzai söz konusu görüşmede Afganistan'da çatışma tarafları arasında barış görüşmelerindeki son durumu ve bu ülkede güvenlik alanındaki son gelişmeleri masaya yatırdılar. İran'dan Afganistan özel temsilcisi ayrıca Afganistan'daki mevcut krizin barışçıl yollarla ve iç savaş yaşanmadan çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizdi.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif Ezziyani, İran'ın Manama için milletler arası ilişkiler dahil önemli ve komşu ülkeler olduğunu belirtti. Bahreyn Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada İran ile bölge anlaşmazlıklarının çözümüne vurgu yaparken, İran'ın katılımının bu bağlamda bir nevi diyaloğun başlamasına mutlaka katkı sağlayacağını ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin de bu yolda hareket etmesi ve güvenlik planını kapsayıcı hale getirmesi gerektiğini söyledi. Bahreyn Dışişleri Bakanı Katar ile münasebetler hakkında ise bu ülke yetkililerini Manama'ya ziyaret davetini görmezden geldikleri için eleştirerek Katarlı yetkililere yönelik davetin hala yerinde olduğunu ifade etti. Bahreyn Dışişleri Bakanı ayrıca Katar ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerine El Cezire dahil Katar medyasının Bahreyn aleyhindeki propagandası hakkında itirazda bulunacağını kaydetti.
Taliban'dan Türkiye'ye karşı 8 maddelik bildiri yayınlandı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan alıyorsunuz.
Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun bir üyesi olan Türkiye'nin 29 Şubat 2020'de Amerika ile imzalanan anlaşma uyarınca Afganistan'daki güçlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi. BBC'ye demeç veren Şahin, tüm yabancı güçler, danışmanlar ve eğitmenler ülkeden çekilmeli. Türkiye büyük bir Müslüman ülke ve Afganistan ile tarihi ilişkileri var. Gelecekte ülkemizde İslam devletinin kurulmasının ardından güçlü ve olumlu ilişkilere sahip olmayı umuyoruz dedi. Öte yandan Taliban resmi basın sözcüsü Zabihullah Mücahit Twitter'dan yayımladığı açıklamada Türk yetkililer kararlarını bir kez daha gözden geçirip ülkemizin işgaline devam ederse İslam emirliği ve Afgan milleti dini, vicdani ve vatani görevi gereği 20 yıllık işgale karşı olduğu gibi onlara karşı da tavır alacaktır. Bu durumda tüm sonuçların sorumluluğu başkalarının işlerine karışan ve bu tür uygunsuz kararlar verenlerin omuzlarına düşer ifadelerine yer verdi. Tüm yabancı güçlerin Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından onaylandığı öne sürülen Doha Anlaşması temelinde Afganistan'dan çekilmesi gerektiğinin vurgulandığı bildiride şu maddeler yer aldı. 1. Afganistan İslam Emirliği Taliban ve Afgan halkı Türkiye'nin Müslüman halkı ile tarihi, kültürel, ve dini bağlarını sürdürmektedir. İşgalin genişletilmesi, ülkemizde Türk yetkililere karşı kin ve düşmanlık duyguları uyandıracak ve ikili ilişkilere zarar verecektir. 2. Türk liderliğinin kararı yerinde değildir. Egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ihlalidir ve ulusal çıkarlarımıza aykırıdır. Afganistan İslam Emirliği, Türk ve Afgan milletleri arasında sorunlara yol açacağı için bu kararı en güçlü şekilde kınıyor ve Türk yetkilileri geri adım atmaya çağırıyor. 3. Hangi bahaneyle olursa olsun yabancı kuvvetlerin yurdumuzda kalmasını işgal olarak kabul ediyoruz. Ve işgalcilere 2001 yılında 1500 seçkin alim tarafından verilen fetvaya göre muamele edilecektir. 4. Müslüman Türk halkını ve onun zeki politikacılarını bu karara karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Çünkü bu karar ne Türkiye'ye ne de Afganistan'a fayda sağlıyor. Aksine sadece iki Müslüman ülke arasında sorunlara neden oluyor. 5. Politikamız tüm ülkelerle karşılıklı iyi niyet temelinde olumlu ilişkiler kurmaya devam etmektir. Ne başkalarının işlerine karışırız ne de başkalarının kendi işlerimize karışmasına izin veririz. 6. Türk yetkililere bu tür yanlış kararlar vermek yerine kabul edilmiş ilkeler ışığında olumlu ve iyi ilişkiler sürdürmenin, birbirimize işbirliği eli uzatmanın, ortak zorluklar ve çıkarlar için ortak anlayış ve tutumlar benimsemenin daha iyi olduğunu hatırlatırız. 7. Bir süredir bir Türk yetkiliyle temas halindeydik ve onayımız olmadan böyle tek taraflı bir karar almayacaklarına dair bize güvence verdikleri birçok toplantı yaptık. Verdikleri mevcut karar kendi sözleşmelerinin ihlalidir. 8. Türk yetkililer kararlarını bir kez daha gözden geçirip ülkemizin işgaline devam ederse İslam Emirliği ve Afgan milleti dini, vicdani ve vatani görevi gereği 20 yıllık işgale karşı olduğu gibi onlara karşı da tavır alacaktır. Bu durumda tüm sonuçların sorumluluğu başkalarının işlerine karışan ve bu tür uygunsuz kararlar verenlerin omuzlarına yüklenecektir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da gerçekleşen görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Yapıcı ve olumlu geçtiği bildirilen görüşme ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi. Görüşmede Akar tarafından NATO'nun güney kanadı ve Akdeniz'in İki müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve işbirliğine vurgu yapıldığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, başta DAEŞ, FETÖ ve PKK, YPG olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü, Türkiye'nin salgına rağmen NATO'ya kesintisiz katkı sağlamaya devam ettiği, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirmesine verilen önemin ifade edildiği belirtildi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herkese Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye sorduğunu belirterek kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum. Yaşlı başlı adamlarsınız. Kendinizi çok yıpratmayın. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi yayalım dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener yaklaşık 25 milyon kişinin kurban eti dışında et tüketmediğini de söyledi. Yaptığımız gezilerde vatandaşlara ayda kaç kilo et alıyorsunuz diye sorduğumuzda önce sağlam bir kızıyorlar bana, sonra aldığım cevap kurbandan kurbana oluyor ifadesini kullanan Akşener, Türkiye artık maalesef kasaptan 5 liralık kıyma, yarım kilo çorbalık tavuk kırpıntısı alan bir ülke haline gelmiştir. İşte size AK Parti'nin dahiyane politikalarıyla reva gördüğü tablo diye konuştu. Rizellilik kürsülerden üfürmekle olmaz ifadesini kullandı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer alan 338 firari FETÖ üyelerine toplam 664 milyon lira ödül konuldu. Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının yer aldığı aranan teröristler listesinde bulunan 338 FETÖ firarisinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüllerin toplamı 664 milyon lirayı buluyor.
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu iki ülke sınırında Nahçıvan'da bir Azerbaycan askeri yaralandı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri mensupları Azerbaycan Cumhuriyeti Ordusu'nun Ermenistan-Azerbaycan sınırında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek istikametindeki mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ateşkesi bozan Ermenilerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusunda görevli bir asker yaralandı.
Haber kaynakları Gazze'nin kuzeyinde Filistinli gençler tarafından işgal rejimi İsrail ordusuna ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Tubas'ın güneyindeki El Faria kampındaki Filistinli gençler işgal rejimine ait bir adet İHA'yı düşürmeyi başardılar. Siyonist rejim ordusu yaptığı açıklamada İHA'larından birini kaybettiğini duyurarak teknik arızadan dolayı Tubas'ta bir İHA'sının düştüğünü ileri sürdü.
Ve haber kaynakları Suriye'nin Deruzlu vilayetinin doğusunda Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin mevzilerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada kimliği bilinmeyen ancak IŞİD unsurlarından olabileceği düşünülen kişilerin Deruzur'un doğusundaki eş sahil bölgesinde Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne ait bir noktaya saldırdığı belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nden İsrail'e uçuşların artması etrafında. İlham Aliyev hükümeti işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik Azerbaycan Hava Yolları Azal uçuşlarını artırdı. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Hava Yolları Şirketi Azal yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. 11 Temmuz'dan itibaren pazar günleri İsrail'e uçuşlar başlayacak ve buna paralel olarak da 22 Temmuz tarihinden itibaren her hafta perşembe günleri uçuşlarının listesine ek seferler eklenecek. İlham Aliyev hükümetinin girişimine paralel olarak son dönemde bu ülkenin hükümet kabinesi Siyonistlerin aşılanma onayı ile tüm Azerbaycan Cumhuriyeti şehirlerine seferler yapabilecekleri kararını onayladı. İlham Aliyev hükümeti ırkçı Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini geliştirmeye çalışsa da daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkı ve bu ülkenin bağımsız dini şahsiyetleri farklı şekillerde bu ilişkileri eleştirmişlerdir. Halkın karşı çıkması ve siyasi ve dini şahsiyetlerin itirazlarına rağmen İlham Aliyev hükümeti yetkilileri ırkçı korsan Siyonist rejim ile ilişkilerini geliştirmek için çabalarını kat kat artırmıştır. İç muhalefetler ve itirazlara rağmen bölge ve dünyadaki kimi Müslüman ülkeler ve hükümetler İslami bir ülkenin Siyonist İsrail ile ilişkilerini kınamışlardır. Daha öncesi ise Bakü hükümet yetkilileri ülke içi bölgesel ve küresel eleştiriler ile karşılaştıklarında Bakü-Tel Aviv yakın ilişkilerinden güdülen amacın Karabağ sorunu çözmek için Siyonistlerden yardım almak ve Filistin topraklarında Ermeni lobisinin çalışmalarını engellemek olduğunu, böylece Azerbaycan Cumhuriyeti ulusal çıkarlarını korumak olduğunu ileri sürüyorlardı. Geçmişte bu bahaneler ve mazeretler Azerbaycan Cumhuriyeti içerisinde ve İslam aleminde geçerli olabilse de mevcut durumda Karabağ sorununun sona erdiği ve savaşın bittiği sırada İlham Aliyev hükümetinin İsrail ile ilişkilerini geliştirmenin bir anlamı kalmamıştır.
Bu gerçeklerden yola çıkarak Bakü makamlarının özellikle İlham Aliyev şahsının Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin iradesi ve isteğine zıt olarak İsrail ile ilişkileri geliştirmek istemesinin onun kendini İsrail'in bölgesel ve küresel politikalarına uyan biri olarak göstermek doğrultusunda olduğunu söylemek mümkün. İki tarafın ilişkileri geliştirme yönündeki hedeflerine bakılırsa, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geçenlerde İsrail'e ilişkileri geliştirmek için Karabağ sorununu sırf mazeret olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Halihazırda İlham Aliyev, hükümeti egemenliğini desteklemek adına İsrail'e ilişki kurmaktadır. Buna karşın görünen o ki, Siyonist İsrail rejimi farklı hedefler de gütmektedir. Bu hususta daha önce de İsrail-Azerbaycan Cumhuriyeti Dostluk Derneği Başkanı olan Edward Jernin şunları söyledi. İki tarafı birbirine sunmak için çok şeyleri vardır. Azerbaycan Cumhuriyeti zengin doğal kaynaklarına sahip ve İsrail de gelişmiş teknolojiye sahiptir. Halbuki Siyonist rejim İsrail-Azerbaycan Cumhuriyeti'ne pek yatırım yapmamıştır. Halihazırda sadece İsrail'e göç eden Azerbaycan Yahudileri bu ülkeye yatırım yapmak üzere geri dönmüşlerdir. Genel olarak Yahudilerin bu Müslüman ülkedeki yatırımları istenilen noktaya ulaşamamıştır. Buna karşın görünen o ki uçuşların artması sefer taleplerinin de arttığını gösteriyor. Genel bir değerlendirme yapılması gerekiyorsa İlham Aliyev hükümetinin Siyonist rejim ile ilişkilerinin sadece bu döneme has olacağı ve gelecek bu kişi ilişkilerin vizyonunun çok olmayacağı, açık olmayacağı söylenebilir. Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının bu ilişkilere karşı çıkması durumu daha da net olarak gözler önüne sermiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Küba'daki protestoların sürmesi etrafında. Küba Cumhurbaşkanı Amerika'nın bu ülke halkının son dönemde koronavirüs kısıtlamaları ve aşılama sürecine protestolarında komplocu ve müdahaleci bir yaklaşım sergilediğini açıkladı. Miguel Díaz-Canel, Washington'u bu ülkedeki son kaoslardan sorumlu tutup insanları kışkırttığını söyledi. Küba Cumhurbaşkanı ayrıca birçok protestocunun Amerika'nın sosyal medyada başlattığı algı operasyonları ile kışkırtıldığını belirtti. Zor ekonomik koşullar, elektriksizlik, koronavirüs hastalığının hala yayılması ve aşılama sürecinin yavaş yürütülmesi Kübalı vatandaşlara yönelik baskıları artırmıştır. Öyle ki binlerce Kübalı mevcut koşulları protesto etmek amacıyla sokaklara inmiş ve hükümete karşı sloganlar atmıştır. Gerçekte Washington makamları 60 yılı aşkındır bu ülkeyi özgürlükçü ve adalet talep ülkeleri yüzünden ve Washington'un siyasetlerine uymaması yüzünden geniş çaplı ekonomik ve siyasi yaptırımlara tabi tutmuştur. Bu yaptırımlar ise Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde artmıştır. Öyle ki Trump, Küba'ya karşı 243 yeni yaptırım hayata geçirmiştir. Bu yaptırımların hepsi de yürürlüktedir. Bu yaptırımlar Küba'ya yönelik ekonomi baskıları iyice artırmıştır. Özellikle de son bir yılda COVID-19 hastalığının yayılmasıyla koşullar daha da zorlaşmış ve ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlar, aşı ve gıda maddelerinin temininde ciddi sorunlar yaşanılmaya başlanmıştır. Yayınlanan istatistiklere göre Amerika'nın ekonomik yaptırımlarından dolayı Küba gıda ve tarımcılık sektöründe Nisan 2019'dan Mart 2020'ye kadar 428 milyon dolar zarar vermiştir. Bu dönemde ise Amerika'nın Küba ekonomisine verdiği toplam zarar ise 5.57 milyar dolar kadar olmuştur. Küba'nın uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi Jose Carlos Rodriguez, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarını ve zorba siyasetlerini eleştirerek Amerika'yı kalkınma hedefleri özellikle de gıdaya erişim yolunda engel olarak değerlendirdi. Amerika geniş çaplı yaptırımlara rağmen bu ülkenin ileriye dönük hareketini durduramamıştır. Koronavirüs krizi ortasında da Küba bu pandemiyle mücadele etmek ve aşı üretmek için büyük çabalarda bulunmuştur. Öyle ki geniş çaplı aşılama programları yürütülmeye başlatılmıştır. Bu ülkenin ürettiği aşının diğer Latin Amerika ülkelerine de dağıtılması planlanmaktadır. Tüm bu başarılara rağmen Amerika, Küba ve tabii ki Venezuela'daki solcu Latin Amerika hükümetini devirmeye çalışıyor.
Joe Biden ise Küba ilişkileri düzeltme ve ekonomik baskıları kaldırma sözü verse de pratikte bu baskıyı devam ettirmektedir. Bu tür ülkelerde muhalifleri desteklemek ve kaos yaratmak Washington'un vazgeçilmez siyaseti olarak hep izlenmiştir. Bu bağlamda Washington makamları son günlerde Kübalı protestocuları kışkırtarak protestoları istediği yöne çekmeye ve Küba hükümetini de hedef almaya çalışıyor. Ancak sabote edilmiş sosyal medya faaliyetleri Amerika ve paralı askerleri tarafından yürütülmektedir. Daha fazla kışkırtmaya tolerans göstermeyeceğimiz hususunda herkesi uyarıyorum. Bu durumda Amerika hükümetinin bilinmeyen bir makamı Washington Post'a şu açıklamalarda bulundu. Dünyada ve bölgede kaos üzerinde çalışıyoruz. Belli ülkelerde koronavirüs ile mücadele ve demokrasinin dağılması hususunda çalışıyoruz. Küba Cumhurbaşkanı Amerika'nın hasmani siyasetlerinden devamı hususunda ve bu ülkenin Küba işlerine müdahaleleri konusunda uyarıda bulunmuştur. Görünen o ki Amerika'nın Küba'ya karşı siyasetlerinin de yenilgisi Amerika'yı yine bir yola götürmüştür. Amerika muhalifleri yönlendirerek, halkı kışkırtarak hükümete karşı ayaklanmak da istiyor. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın Twitter'de paylaştığı gibi, Amerika yaptırımlarına karşı sokaklara inen barışçı Kübalılar Amerika tarafından destekleniyor. Amerika bu doğrultudaki çabalarını da devam ettirse de daha önce Kübalı makamlar anti-emperyalist faaliyetlerin devam edeceğine hürriyetçi ülkelerin de sürdürülmesine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel buralarda kimse teslim olmaz açıklamasında bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Afganistan gelişmeleriyle ilgili sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bu ülkede Amerikan askerlerinin varlığı ve sonucunda ülkenin işgal edilmesiyle ilgili kısaca geçmişine bakmıştık. Bugünkü sohbetimizde bölge ülkelerin Afganistan ile hassasiyetlerine bakmak istiyoruz ve sohbetimize siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısaca şu konuya da değinmenizi rica ediyorum Sayın Şerifi. İran, Afganistan'ın güvenliğini sağlama konusunda, özellikle sınır güvenliğinin sağlanması konusunda bayağı yani gayretlerde ve çalışmalar içinde olmuştu. Hala da kendi çabalarını devam ettiriyor konuyla ilgili. Afganistan güvenliğinin sağlanması konusunda İran'ın rolünü siz nasıl buluyorsunuz efendim?
İran'ın rolü Afganistan'a, Irak'a, çökmüşte hatta Kuveyt'e, Azerbaycan'a, başka yerlere, hamısında bir şeydi. O da budur ki İran komşularında sülh, emniyemanlık, o ülkelerde sabitlik isteyir. O ülkelerde halkların tehlikesiz hayat sürmeyini isteyir. Eyni halde o ülkede yaşayan halklarla İran halkının yoxun, dostluk, kardeşlik, münasibeti olmağını istiyor. İran hükümeti, İran devleti de o devlet, konşu devletlerle, o cümleden Afganistan devletiyle ki müşterek bir kültüre malikdir. Bu devletle yoxun kardeşlik, dostluk, əməkdaşlık etmek istiyor. Tabii ki Nəyindir ki, Amerikanın bu cinayətinə məruz qaldı və İran həməşə buna etiraz elədi, Amerika ilə əməkdaşlıq etmədi, Amerikanın cinayətləri məhkum elədi və Amerikanın əsasən İranla olan düşmənçiliğinin bir səbəbi də budur ki, Afganistanda İran Amerikanın siyasəti ilə əməkdaşlıq etmədi. Eyni halda və öz orada olan məğlubiyyətinin bir səbəbində İranın qeyd edir Amerika. Eyni halda tək o dövr, keçmişdə də Sovetlər də İranda İslam İnqilabı yeni qələbə çalmışdı. O dövrdə ki, İranda bir devrim hükuməti, cavan hükumət iş üstəydi, böyük problemlər var idi Batı ilə. Vəli o şəraitdə də İran Əfqanistanın Sovet tərəfindən keçmiş Şövrəvi hükuməti tərəfindən işğalını ən böyük etirazı elədi, yolların açdı. Neçə milyon insan, yəni biz şahid idik. İran-Əraq müharibəsində İran-Amerikanın ambargosuna məruz qalan dövrdə o şəraitdə ki, insan, İranda hətta cəmaat öz əvvəliyyə ehtiyaclarına qıtlıq var idi. Eyni halda o zaman 4-5 milyon Əfqanlı İrana köç elədi və İranlılar kimi İran süfrəsini onlara açdı və onlardan qonaq kimi demək olar ki, mizbanlıq elədi. Onlar qonaqpərvərlik elədi. Onlar İrana demək olar bir mehman oldular. Vəli, müsafir oldular. Müsafirpərvərlik elədi İran neçə milyon Əfqan xalqına o dövrdə. Və şora o zaman Sovet Ərağa kömək eləməyinin bir səbəbi də çox kömək eləməyinin bu idi ki, İran Əfqan mücahidlərindən himayə eləydi, Əfqan xalqından himayə eləydi. Sovetin Əfqanistanı işğal eləməyi məşruiyyətə tanımırdı. Əgər yəqinən əgər o zaman İran Sovetin Əfqan xalqının demokratlar Əfqanistanın işğalını rəsmiyyətə tanısaydı, qətən İran Əraq müharibəsində Sovet İrandan himayə elərdi və ya Əsəddamdan himayəsini azaldardı. Ona görə istəyirəm deyəm ki, İran indiki dövr İran Əfqan xalqının əmniyyəmanlıqda yaşamaq üçün, təhlükəsizlikdə yaşamaq üçün İran dövlətini təminlik ənənələrə dayanaraq təbiidir ki, təlaş eləyir, çabası budur ki, orada işğaldan qutarsın. Xalq öz didərcin düşmüş xalq dünyadan, o cümlədən neçə milyon Əfqanlı İrandan öz ölkəsinə qayıtsın və orada yaratsın, yaşasın və İranla da təbii dostluq, qardaşlıq münasibət qursun. Bu əsasə təbiidir ki, İran Amerikanın oradan çıxmağını əvvəldən istəyirdi. İndi də istəyir, hərçənd ki, Amerika kobud vəziyyətdə oradan çıxdı. Amma eyni halda Əfqanistanda bir qrupun, Taliban ola, başqaları ola və bir partiyanın, bir cinahın orada hakimiyyəti yox, xalqın hakimiyyətini istəyir, uzlaşma istəyir, insanın, xalqların müxtəlif tayfalardan, ellərdən, müxtəlif qəbilələrdən olanları, müxtəlif partiyalardan olanların hamısının bir milli dövlət qurmaqlarını istəyir, bir-birləri ilə çatışmaq yox, barışmaq və qardaşlıq şəraitində yaşamaq istəyir. Ona görə tamam təlaşı da budur, bu yaxında və Tehranda qurulan iclas da bunun ardındanır.
Doğru. Şimdi de ifade ettiğiniz gibi şimdi şartlar öyle bir aşamada ilerliyor ki Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerde ve Taliban'ın aslında üstünlük kazandığı bir sırada Amerikan güçleri Afganistan'dan geri çekiliyor. Peki şimdi Türkiye hakkında da konuşacak olursak Türkiye Amerika'nın bir müttefikidir, NATO müttefikidir bildiğiniz gibi. Şimdi Türkiye'nin oradaki varlığını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye'nin varlığını orada ben yok Afgan halkı Amerikanın demək olar ki, timsalı kimi, Amerikanın orada nümayəndəsi kimi, onun bir təmsilçisi kimi tanıyır. Yəni, Amerikanın orada bir etilaf adı ilə, bir ittifak adı ilə apardığı cinayətlərdə Afgan xalqı bütün NATO üzvün hamısını şərik bilir. O cümlədən Türkiyəni də NATO üzvü bilir. Ona görə də demək olar Taliban ilk bəyaniyyəsində elan etdi bildirimində. Dedi ki, Türkiyəndə biz NATO-nun bir üzvü tanıyıq. Qərbin, demək olar, Batının Əfqanistan işğalının idaməsi tanırıq. O, təbiidir ki, indiki şəraitdə NATO ittifaqı olaraq Əfqanistanda Türkiyə qüvvələrinin olmasın, Əfqan bir düşmən gözü ilə baxır. Baxmayaraq ki, təbiidir, Türkiyə bir müsəlman ölkəsidir və təbiidir ki, Afganlılar normal şəraitdə onlarla da münasibət qurmaq istəyirlər. Vəli müsəlman dövlətləri arasında üç dövlət idi ki, batılılarla, amerikalılarla, Türkiyənin vasitəsi ilə, inciri vasitəsi ilə Afganistana uçan uçaqlar, orada olan bombardımanlarda da Türkiyənin rolu var idi və bunu Afgan xalqı yaxşı bilir. Və təbiidir ki, buna reaksiya göndərir və məncə çox təhlükəlidir. Yəni, əgər batı dövlətləri istəyərlər Afganistandan çıxalar, orada Türkiyəni qoyalar, Türkiyə orada demək olar Afgan xalqının qəzəbinə, acığına, acılarına bir sibl olacaq, bir amac olacaq, hədəf olacaq onu vurmaq üçün.
Doğru. Peki, şimdi sonuç olarak sohbetimizi toparlayacak olursak, siz önümüzdeki günlerde özellikle Taliban ile bir takım uzlaşmalar oldu bölgemizde. Geleceğini nasıl görüyorsunuz Afganistan'ın efendim?
Afganistan'ın geleceği aslında bakanda Afganistan'da Afgan halkından çok Afganistan'dan qıraq büyük devletler Afganistan halkının hayatında rol oynayıblar. Afganistan bir stratejik mövqeyyətdə qərar tapıb. Bir zaman Sovet isti sulara əl tapmaq üçün Afganistanı işğal elədi. İndi də Amerika Afganistanı özü üçün çox stratejik bir demək olar ayaq yeri görür. Bu mənayədir ki, elə bu hədəfinlə də gəldi Afganistanı işğal elədi. Terrorizmdən bu barizə də hamısı söz söhbət badi hava idi. Yəni Afganistan bir yerdə qərar tapıbdı ki, Amerika istir oradan həm Çini, həm Rusiyanı Orta Asiya vasitəsilə, həm İranı və həm də eyni halda Hindi nəzarət altında saxlasın və bu həssas bölgədə huzuru olsun. Və eyni halda bu dövlətlərin hamısına orada bir demək olar ki, dəğdəğə, bir gərginlik ocağı yaratsın. Necə ki, oradan çıxan terroristlər Çeçəndə biz gördük, Afganistanda Ərəb-Afqana deyilən Çeçəndə nəfəcayı verdilər və Çeçən xalqının məşru mübarizəsini orada bulaşdırdılar, bədnam elədilər. Eyni halda Suriyədə, eyni halda Libidə, eyni halda Əraqda, Afganistanda eğitim almış və Afganlıların da iştirak etdiyi və eyni halda orada olan təkviri qrupların demək olar Əl-Qaidə vasitəsi ilə təşkilatlanması kimin demək olar bir sədəmiyə bu xalqlar üzbəüz oldular. Eyni halda bu xalqların dini, İslam, Batı aləmdə, dünya səviyyəsində Əl-Qaidə vasitəsi ilə və ondan sonra Daiş vasitəsi ilə necə bədnam oldu, necə müsəlmanları bədnam elədilər, müsəlmanlara pis baxdılar. Bunların hamısı Afganistan vasitəsi ilə oldu və demək olar ki, indi də Amerika, bunu da artırım ki, Afganistanda eyni halda keçmişdə biraz orada narkotik maddə üretilirdi. Amma Amerika ora gələndən sonra 10 qat artdı. Amerika orada nəzarət edəndən sonra 10 qat artdı. Necə olurdu ki, Amerika orada bir evdə, bir toy məclisinin bir mərasimdə iştirak edən adamları tanırdı. Yüzlər dönüm, minlər dönüm orada ərazidə əkilən narkotik maddələri görmürdü Amerika. Əslində, eyni halda dünyada özü ticarət aparmağı o vasitə ilə və müttəhəmdir buna ki, Avropada, Avropiya, xüsusən Almana, Afganistandan oradan narkotik maddəsi Amerika əsgərləri daşıyıblar və eyni halda bu bölgələri o cümlədən İranı, Türkiyəni, Avropanı, Ərəb ölkələrin, bu tərəfdən Rusiya və Orta Asiyada olan və Qafqazda olan ölkələri, bunlar narkotik Afganistanda istehsal olan narkotik maddələrlə böyük bir cinayətə səbəb olublar və gərginlik yaradıblar. Və bundan əlavə Amerika indi də fikirlərim oradan istir, Amerikada indi ki eləyə bilmir Afganistanda qalsın, oradan çıxsın, eyni halda əl altından bəzi qrupları orada himayə eləsin və orada bir daxili çatışma və daxili bir cənc
və müharibə
və daxili çatışma yaratsın. Və o yenə də bu qonşu ölkələrin hamısına narahatçılığına səbəb olsun. Eyni halda əməkdaşlığa mane olsun. Bilirsiniz, Əfqanistan eləyə bilər şərqdə Çin ilə İranın, Çin ilə bu o vasitə ilə İranla Türkiyənin yaxın yolla, eyni halda Çin ilə başqa dövlətlərin daha yaxın Pakistana, daha yaxın Orta Asiyaya. Demək olar, bu ölkələrin də eyni halda Hind ilə, Pakistanla, Çin ilə əlaqələrin, bunların əlaqəsini Əfqanistan vasitəsi ilə kəsib. Və Amerika təbiidir ki, rəqib gördüyü ölkələri, İranı, Suriyanı, İranı, Rusiyanı, Hindi və xüsusən Çini bu cür məşğələ eləmək istəyir və bunun ziyanın bölgə millətləri çəkmək istəyir.
Dəyərli dinləyicilər, bu gün söhbətimizdə Afqanistan gəlişmələri konusunda siyasi analiz Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini dinlədiniz. Bu gün söhbətimizdə bu konuda reportajımızın ikinci bölümünü sizlərlə paylaşdıq. Söhbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlarla ilgili bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də başvura biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in bağlantısız her hareketi tek taraflılıkla mücadele ve çok taraflılığı geliştirmek üzere ortak bir cephe kurması gerektiğini vurgulaması, Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price'ın Ankara ile Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenme meselesiyle ilgili müzakerelerin devam ettiğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, İtilat Gazetesi'nde İran Yargı Erkeği Sözcüsü Golam Hüseyin İsmail'in Batı'nın insan haklarına destekledikleri iddialarının yalandan ibaret olduğu konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Yargı Erkeği Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmail'i Batı'nın insan haklarını destekledikleri iddiaları tümüyle yalan olduğunu belirtti. Düzenlediği basın toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı bir kararname çıkarması ile ilgili soruya cevap veren Yargı Erkeği Sözcüsü İsmail'i, elleri binlerce İranlı masum vatandaşın kanına bulaşan, İran'ın dönem Cumhurbaşkanı ve Başbakanını şehit eden münafıklar terör örgütü üyeleri Avrupalıların koruması altında olduğunu belirtti. Sözcü İsmail'i şöyle kaydetti. İran'da öğretmeninden işçisine kadar çeşitli halk kesimlerinden insanlar münafıklarca şehit edildi ve bu terör örgütü şimdi Avrupa ülkelerinde zirve düzenliyor ve bazı Avrupalı yetkililer de münafıklar terör örgütünün bu tür zirvelerine katılıyor. Eğer Avrupalılar samimi ise o zaman neden münafık teröristlerin sığınağı oldular? Üstelik bu teröristler terör eylemlerini gerçekleştirdiklerini kabul ediyorlar ve dayatılan 8 yıllık savaşta da Saddam rejimi ile İran'a karşı el ele verdiler. Sözcü İsmail'i Avrupa'nın insan hakları ihlalleri alanında karnesi kara olduğunu, buna göre Avrupalıların insan hakları iddialarının İran İslam Cumhuriyeti'nin hukuk çerçevesinde hiçbir değeri olmadığını vurguladı.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran'ın dünya genelinde samimi bir şekilde diyalog ve diplomasiye bağlılığını çeşitli vesilelerle gösterdiğini vurgulaması, Dünya Çelik Derneği'nin 2020 yılında İran'ın dünyada 10. çelik üreticisi ve 2. sünger demir üreticisi olduğunu duyması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Cafer Sadık Tebrizi'nin İran'da aşılama çalışmasının ivme kazandığı konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam-İran Sağlık Bakan Yardımcısı Cafer Sadık Tebrizi ülkeye gelecek haftaya kadar 5 milyon doz daha korona aşısı geleceğini açıkladı. İran'da aşılama çalışması hakkında açıklama yapan Tebrizi son 3 haftada aşı bakımından biraz sıkıntı yaşadıklarını, bunun sebebi ise üretici firmaların sözünü tutmaması olduğunu belirtti. Tebrizi ancak son 2 haftada 2 milyon doz ithal edildiğini ve birkaç güne kadar 5 milyon doz daha ithal edildiğini, böylece aşılama çalışması ivme kazanacağını ifade etti. Tebrizi, İranlı uzmanların ürettiği Bereket ve Pasteur aşıları da acil kullanım izni aldıklarını, Bereket aşısının üretimi iyi ilerlediğini ve her hafta 500 ile 600 bin doz aşı Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiğini kaydetti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın Irak'a yardım eli uzattığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam-İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti, Iraklı mevkidaşı Yasin Ahmet Abbas'ı telefondan arayarak Zihar eyaletinde yanan hastaneye yardım ulaştırmaya hazır olduklarını belirtti. Salı günü Irak Kızılay Başkanı Yasin Ahmet Abbas'ı telefonla arayan Himmeti, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek Zikar eyaletinde çıkan yangından etkilenenlere yardım etmeye hazır olduklarını belirtti. İran'ın Irak Büyükelçisi İreç Mescidi de Irak Sağlık Bakanlığı yetkililerini telefonla arayarak Zikar eyaletinin Nasiriye kentinin İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangından duydukları derin üzüntüyü dile getirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin olaydan etkilenenlere yardım etmeye hazır olduğunu iletti. Büyükelçi Mescidi, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri, Irak milleti ve devletine başsağlığı diledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon C telefonları aracılığı ile Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstoday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ülkenin kırsal bölgelerinde yoksulluk ve mahrumiyetleri gidermek üzere etki kurumlarından biri olan Bayındırlık Cihadı Kurumu'ndan bahsettik.
Bu kurumun faaliyetleri aslında sadece kırsal yöreler veya mahrum bölgelerle sınırlı kalmadı ve Saddam rejiminin Eylül 1980'de İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı savaşla birlikte savaş cephelerinde yol, köprü ve barikat inşaatı gibi alanlarda önemli hizmetlerde bulundu. Nitekim 8 yıllık kutsal savunma yıllarında da bu cihadı sürdürenlere barikatsız barikat yapanlar lakabı verildi.
1988 yılında dayatılan savaş sona erince Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun faaliyetleri daha da genişledi ve bu kez balıkçılık sektörü, doğal kaynaklar ve istihdam alanları açmak gibi faaliyetlerde bulundu. Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun savaştan sonra bir başka önemli icraatı savaş zedik kentleri ve köyleri yeniden inşa etmekti. Saddam'ın Maas ordusunun tamamen yıktığı, hatta ayakta kalan tek duvar bırakmadığı kentlerden biri İran'ın kuzeybatısında Kasr-ı Şirin kentiydi. Bayındırlık Cihadı Kurumu tamamen yıkılan bu kenti yeniden inşa etme sürecinde önemli rol ifa etti.
Bayındırlık Cihadı Kurumu faaliyet döneminde önemli kazanımları da oldu. Besicilik alanında ithalattan bağımsız hale gelmek, balıkçılık sektöründe uygun avlanma yöntemlerinden yararlanmak, her yıl binlerce ton kültür balık ve karides yetiştirmek Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun bazı kazanımlarıydı. Yine 2000 kadar yol inşaat, okul, yakıt istasyonu, kuyu, elektrik ve aşiretlere yakıt ulaştırma merkezleri projesi, Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun hayata geçirdiği diğer bazı önemli projelerdi. Doğal kaynaklara gelince, besicilere ormanlardan çıkarma ve çeki düzen verme ve sonuçta ormanları ihya etme projeleri, besiciler için kooperatif kurma, yeşil alanları ve ormanları geliştirme ve bazı İslam ülkelerinin mahrum bölgelerinde benzer projelere uygulamada bu kurumun faaliyetleri arasında yer alıyor.
Bundan başka Bayındırlık Cihadı Kurumu icra faaliyetleri ile araştırma faaliyetleri arasında güçlü bağlar kurmak üzere bazı girişimlerde bulundu. Çeşitli araştırma merkezleri kurarak özellikle aşı üretiminin atışına büyük katkısı oldu.
1993 yılında ise Bayındırlık Cihadı Kurumu ülkenin ilk bilimsel enformasyon merkezini kurdu ve ülkede kullanılan yabancı dergilere çeki düzen vermek ve bilimsel bilgi servisini başlatmakla bir ulusal ve bir de uluslararası ödül kazandı. Yine Bayındırlık Cihadı Kurumu Aşırı Yüksek Eğitim Merkezi'nde de ön lisanstan doktora derecesine kadar on binlerce uzman yetiştirerek İran'ın eğitim sisteminde yeni bir çağ açtı.
Bayındırlık Cihadı Kurumu yaklaşık 40 yıllık icraatı ile ülkenin en uzak köşelerinde imar ve tarım projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ayrıca kutsal savunma yıllarında askeri mühendislik projelerini hayata geçirerek uygulama alanında önemli ve belirleyici rolünü ve konumunu ispat etti. Bayındırlık Cihadı Kurumu yıllık faaliyetlerin değerlendirilmelerinde her daim İslam İnkılabı'nın içinden çıkan halkçı kurumların başında yer aldı. Günümüzde bu kurumda faaliyet yürüten cihatçı güçler faaliyetlerine yeni yapılanmaları ve daha fazla imkanları kullanmaları ile vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.
Tarım ve besicilik alanlarında çeşitli projelerin uygulanması, küçük ve büyük baş besicilerine katkıları, kırsal alanda eğitim hizmetleri, köylere su ve elektrik gibi hizmetlerin ulaştırılması, köylerde kütüphane açma hizmeti, köy yollarını inşa etme ve bakımını üstlenme görevi, kırsal yörelerde el sanatlarının desteklenmesi, Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun başarılı çalışmalarından bazılarıdır. Bayındırlık Cihadı Kurumu 2000'li yılların sonuna kadar ülkede 36 bin köyü içme suyu ve elektrik enerjisine kavuşturdu. Ayrıca 80 bin kilometre köy yolu inşa etti ve yine kırsal sanayi alanında 50 bin kişiye iş alanı açtı. Bayındırlık Cihadı Kurumu, halı dokuma kooperatifini kurmakla 500 bin halı dokuyan vatandaşlarının emekleriyle her yıl iç ve dış piyasalara sunmak üzere 1.2 milyon metrekare halı üretmeye başladı.
Bu arada ülkenin altyapılarını geliştirme faaliyeti sadece Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun faaliyetleriyle sınırlı kalmadığı, İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin diğer erkanları da ülkenin kalkınması doğrultusunda geniş çapta imar faaliyetlerinde bulunduğu belirtilmelidir. Yol inşaat ve ulaştırma alanında İran'da 1979 yılına kadar sadece 565 kilometre demir yolu inşa edilirken hali hazırda demir yollarının toplam uzunluğu 13 bin kilometreye kadar oldu. Başka bir ifade ile İslam İnkılabı'ndan önce yılda ortalama sadece 80 kilometre demir yolu inşa edilirken bu sayı İnkılaptan sonra yılda ortalama 280 kilometre oldu. Yine İslam İnkılabı'ndan sonra 36 bin kilometre olan karayolları 200 bin kilometreye yükseldi. Böylece büyük şehirlerle mahrum bölgeler arasındaki mesafe azaldı.
İran'da ilk metro şebekesi başkent Tahran'da inşa edildi ve ardından diğer büyük şehirlerde devam etti. Yine ülkede 22 hava alanı da yaklaşık 100 hava alanına yükseldi. Limanların sayısı ve 10 milyon ton kapasitelerinden 125 milyon tona yükselmesi de ülkenin bir başka altyapı çalışmasıdır. Bundan başka birçok kentte yolcu ve yük taşımacılığının geliştirilmesinin yanı sıra denizcilik sektöründe 1979 yılında 2217 ton olan nakliyat kapasitesi 2000 yılında 17.876 tona ulaştı. Bugün İran bölgede en büyük denizcilik filosuna sahip olan ülkedir ki bu da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra elde edilen bir başarıdır.
Dünyada tüm devletlerin en önemli kaygılarından biri vatandaşlara ucuz enerjiye ulaşma imkanı sağlamaktır. İran İslam Cumhuriyeti ise dünyanın en büyük doğal gaz kaynaklarına sahip olan ülkedir. Ancak ne var ki İslam İnkılabı'ndan önce seyrek sayıda kent ve köyün dışında İran halkı Allah vergisi bu nimetten mahrumdu. İslam İnkılabı'ndan önce doğalgaz boru hattının geçtiği güzergahın üzerinde yer alan sadece 5 kent doğalgaz nimetinden yararlanıyordu. Oysa bir tek 1979 ile 2000 yılları arasında ülke genelinde eski döneme kıyasla doğalgaz nimetinden yararlananların sayısı 62 kata çıktı. Şimdi ise ülkenin tüm kentleri doğalgaza kavuşmanın yanı sıra hemen hemen tüm köyler de bu ucuz enerjiden yararlanıyor. Buna göre 1979 yılında 51 bin aile doğal gazdan yararlanırken bu sayı şimdi 22 milyona yani 440 kata yükseldi. İran bu bakımdan altyapılarını geliştirme konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri sayılıyor.
Sağlıklı içme suyundan yararlanmak her ülkenin kalkınma endekslerinden biri sayılır. İran'da 1979 yılında ve Pehlevi rejimi hakimiyeti sırasında sağlıklı içme suyunun hacmi 1,5 milyar metreküpten bu rakam İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk 20 yılında yani 1997 yılına dek yılda 38 milyar metreküpe ulaştı. 1979 yılında İran'ın su şebekesi 24.500 kilometre iken 2015 yılında su şebekesinin uzunluğu 450 bin kilometre oldu. Yine içme suyu kapsamında yer alan kentlerin sayısı 45'ten 1113 kente yükseldi. Öte yandan 1979 yılında sadece 12 bin köy içme suyu nimetinden yararlanırken bu sayı 2020 yılında 44.811'e yükseldi.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamı yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımların ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Ankara ile Atina arasında gerginliklerin devam etmesi.
Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin gerilmesi.
Türkiye'de ekonomik sorunlar ve halkın geçim sıkıntısı.
Ve Türkiye'de Şii alimlere baskıları kınama
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamesis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek Galatasaray futbol takımı kafilesini Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi. Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımı kafilesini havaalanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamesis bakanlığa çağrıldı. Yunanistan'a verilen protesto notasında kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi. Ayrıca Yunanistan'dan gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek spor kulüplerine karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray futbol takımına yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.
Öte yandan geçen hafta Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panagiotopoulos katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde ifadeler kullanarak Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski bulunduğunu ileri sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Savunma Bakanı Akar, Panagiotopoulos'un açıklamalarını son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasındaki yapıcı görüşmeler ve yaz döneminde gerginliği düşürmeye yönelik gayretlerle örtüşmeyen bir söylem ve eylem olarak nitelendirdi. Akar açıklamasında ayrıca şöyle dedi: "Değerli meslektaşlarımı bencillikten, duygusallıktan uzak, makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki anlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz."
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk azınlığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan çağrıda, Batı Trakya Türk azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı Türk azınlığın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz denildi. Bu bağlamda Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Hasan Oktay, konu hakkındaki görüşlerini bizimle paylaşıyor.
Avrupa Birliği'nin önemli devletleri Türkiye ile ilgili bir sorununu çözmek için Yunanistan üzerinden Türkiye'ye baskı yaparak bu yöntemi kullanıyorlar. Yunanistan da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye en yakın devleti olarak özellikle Fransa-Yunanistan ilişkilerinde bu daha fazla ön plana çıkıyor. Fransa doğrudan Türkiye'ye söyleyemediklerini veyahut da Almanya doğrudan Türkiye'ye söyleyemediklerini Yunanistan üzerinden bir kriz çıkartarak Türkiye'ye söylüyorlar. Bu bağlamda da Türkiye son birkaç ay içerisinde Yunanistan ile doğrudan görüşmeleri gerçekleştirerek oluşacak bu suni krizleri çözmekle ilgili siyasi bir çözüm arayışına girdi. Bu bağlamda Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Yunanistan'a gitti. Üst düzey görüşmeler devam ediyor. Erdoğan'la birçok Taksim görüşmeleri ve bu sorunların siyasi olarak çözülmesiyle ilgili bir mesafe alınması ister istemez Avrupa Birliği'nde açıktan olmasa da en altından bir rahatsızlığa sebebiyet verdi. Çünkü Avrupa Birliği Yunanistan üzerinden Türkiye'ye tazyik yaptığı için Yunanistan'la Türkiye'nin arasının iyileşmesini istemiyorlar. Ama Türkiye'de hem Avrupa Birliği'yle ilgili ilişkilerini geliştirmek hem de komşu Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek için siyasi çözümlerle veyahut da siyasi görüşmelerle bu krizi çözmek istiyor. Böyle olunca da Yunanistan iki derede bir arada kalarak hem Türkiye ile kriz gerginleştiriyor, krizi artırıyor, hem de krizi çözmek için siyasi görüşmeleri ön plana çıkartıyor. Önümüzdeki günlerde de Türkiye ile Yunanistan arasında bu ve buna benzer krizler olacak. Karşılıklı birbirlerini suçlayan açıklamalar gerçekleşecek ama netice itibariyle iki devletin cumhurbaşkanları bu krizin savaşa dönüşmesini engellemek adına da görüşmelerini sürdürecek. Bu Akdeniz'de elde etmiş olduğu enerji gaz potansiyelini Avrupa'ya nakli konusunda Avrupa Birliği kendi arasında ciddi sıkıntı yaşıyor. Çünkü Fransa bu doğal gaz kaynaklarını direkt Fransa sanayisine aktarmak istiyor. Hı hı. Almanya ise bu imkanları kendi sanayisine aktarmak istiyor. Bu bağlamda Fransa Türkiye'nin yol yürüyüşünü şaşırtabilmek ve Fransa ile Fransa'nın Türkiye ile yapmış olduğu pazarlıkta artı katalizör görev üstlenmek adına da Yunanistan krizi sürekli gündeme getiriliyor ve Türkiye böylece Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bir yol kazası olmasın diye el altında yürütülen pazarlıklarda Fransa'ya mı Avrupa'ya mı Doğu Akdeniz'de çıkacak gazın pazarlanması konusunda Türkiye'ye ciddi anlamda psikolojik baskı yapılmaya çalışıyor. Türkiye bunu çok iyi, bunu iyi gördüğü için de Yunanistan'la krizi savaşın eşiğine getirmeden önceki bir son çıkış olarak da Cumhurbaşkanlarıyla görüşerek bu krizin devam etmesini ama krizin daha da büyüyerek savaşa veya bir çatışmaya dönmesinin önünü almaya çalışıyor. Ama önümüzdeki günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında bu krizler değişik vesilelerle, değişik sebeplerle daha da gündeme geleceğini söylemek mümkün.
Doktor Hasan Oktay'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye'de son başarısız darbenin başsanığı Fethullah Gülen örgütünün sözde Kırgızistan imamı Orhan İnandı'nın Kırgızistan'dan kaçırılması ve ardından da bu çifte vatandaşlık Gülen üyesinin Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara'ya getirilmesi Bişkek ile Ankara arasındaki ilişkileri gerginleştirdi.
Türkiye hükümetinin bu girişiminin ardından Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin bu ülkedeki Büyükelçisi Ahmet Doğan'ı dışişlerine çağırarak Bişkek hükümetinin itirazlarını bildirdi ve Orhan İnandı'nın Kırgız vatandaşı olarak iade edilmesini istedi. Türkiye hükümetinin bu girişimi Kırgızistan parlamentosu temsilcilerinin de olumsuz tepkisiyle karşılaştı. Bu hususta Destan Bekşov şöyle bir açıklamada bulundu. Türkiye gibi yabancı bir ülkenin istihbarat ajanlarının Kırgızistan'a gelip operasyon planı yapmaları ve bu operasyonda ülkemizin vatandaşlarından birini kaçırması ve Türkiye'ye götürmesi bizim utanç kaynağımız ve Kırgızistan istihbarat servislerinin utanç kaynağıdır.
Türkiye istihbari güçlerinin böyle bir operasyonla Kırgızistan'daki Gülen Hareketi liderlerinden birini kaçırmada başarılı olduğu ve bu terör sanığını Türkiye'ye geri getirmeyi başardığı söylenebilir. Bu olay aslında Türkiye yetkililerinin Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri için ağabeylik yapmak istediğini de gösteriyor. Halbuki Orta Asya Türk Cumhuriyetleri liderleri Ankara makamlarının bu yaklaşımına hep karşı çıkmışlardır. Türkiye'nin Kırgızistan'daki etkinliği hususunda kimi uzmanlar Türkiye'nin bu ülkeye bir üs olarak gördüğünü ve bu üs üzerinden diğer Orta Asya ülkelerine etkinliklerini arttırmak istediğini belirtiyorlar. Çifte vatandaş Orhan İnandı ise 31 Mayıs'ta evinden dışarı çıktıktan sonra artık eve dönmedi. Son yıllarda Türkiye İstihbarat Teşkilatı 100'ü aşkın Gülen mensubunu diğer ülkelerde kaçırmış ve Türkiye'ye geri getirmiştir.
Tahran Radyosu.
Ulusal paranın değer kaybetmesinin yarattığı sorunların ardından Türk halkı ekonomide bir kez daha yeni bir sorunla karşı karşıyadır. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta yayınlanan haberlere göre Ankara'dan gelen raporlar Türkiye'nin enflasyon oranının Haziran ayında %17,5'a yükseldiğini gösteriyor. Bu da Türkiye'de son 2 yılın en yüksek enflasyon oranı. Ancak elektrik ve gaz gibi enerji fiyatlarının artmasıyla Türkiye'de enflasyonun Temmuz ayında %19'a ulaşması bekleniyor.
Bu arada Türkiye haber çevreleri TL'nin değer kaybetmeye devam ettiğini belirtti. Son 4 yılda TL'nin değeri başta Amerika doları olmak üzere başlıca uluslararası dövizler karşısında %50'den fazla düştü. Türkiye'nin ekonomik durumuna bakıldığında Ankara yetkililerinin yanlış ekonomi politikaları izlemeleri nedeniyle ülkenin parasal ve finans şartları ve ülkenin ekonomik durumunu düzeltme ve Türk halkının yaşam koşullarını iyileştirme olasılığını kaybettiği görülüyor. Halihazırda kendilerini 2023 yılı Cumhurbaşkanlık seçimleri için hazırlayan muhalefet politikacılarının eleştirileri bir yana son bir yılda Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeler, döviz piyasasında istikrarsızlık, Türkiye bankalarında yüksek faiz oranları ve Amerika baskısının neden olduğu enflasyondaki sıçramalar bugün Türkiye'nin ekonomik yapısına bir felaket gibi sızmıştır.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi bir bildiri yayımlayarak Türkiye'de bağımsız ve basiretli Şia alimlere uygulanan illegal baskıları ve atılan iftiraları kınadı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi Facebook sayfasında yer alan habere göre hareketin liderlik konseyi başkanı Hacı Elçin Kasımov hareket adına yayımladığı bildiride Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi Türkiye'nin değerli alimi ve Ehl-i Beyt hayranı Hüccetül İslam Hacı Mehdi Aksu'ya karşı başlatılan iftira, şer ve töhmet kampanyasını şiddetle kınadıklarını ve sosyal medyada Türkiye'de İslam hakikatini yaygınlaştırmaya çalışan bir şahsiyete karşı yürütülen bu tür olumsuz hareketlerden şiddetle rahatsızlık duyduklarını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi bildiride günümüzde Müslümanlar bu tür hilelerin kaynağını tespit edebilecek kadar daha bilgili, daha basiretli oldukları için Allah'a şükrettiklerini vurguladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi bildirinin devamında hak sözü söyleyen ulemaya her zaman baskı uygulandığının bilincinde olduklarını ve bu yüzden Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Ehl-i Beyt, dostları Hacı Mehdi Aksu'yu sevdiklerini ve onu desteklediğini kaydetti. Hacı Mehdi Aksu, Türkiye'nin aktif din adamlarından biridir ve İslam düşmanlarının bu semavi dine darbe vurma ve mezhep temelinde tefrika çıkarma girişimlerini etkisiz hale getirmek üzere yoğun ve etkili çaba sarf etmiştir. Kendisi hakkında yürütülen karalama kampanyalarına ve saygısızlıklarına cevap veren Hacı Mehdi Aksu, bu gibi kampanyaları yürütenler, gerçekte Şamlı şeytanlar ve Kufeli avarelere benzer unsurlar olduğunu, bu münafıklar sonunda bozguna uğramaya mahkum olduklarını belirtti.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.